Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. İkinci serimizin üçüncü kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: İyi Çoban ve Biz.
Kayboldum, kim arar beni? Sapmışım, kim sorar beni? Sen yarab 99'u bırakıp aradın beni. Hiç kimse sesim duymadı. Kalbimi anlayamadı. Yalnız sen 99'u bırakıp aradın beni. Bıkmıştım kendi canımdan. Kesmiştim ümit dünyadan. Fakat sen 99'u bırakıp aradın beni. Yalnızdım, aradım seni. Sorardım, kim sever beni? Mesih'im 99'u bırakıp aradın beni. Çocuğun oldum ben şimdi. Mutluyum, kalbim sevinçli. Çünkü sen 99'u bırakıp aradın.
Sevgili kardeşlerimiz, sevinçle sizinle beraber olmak istiyoruz tekrar bu kasetkada. Bugün bir güzel bir tema işleyeceğiz. Şimdi belki biraz şaştınız. Çobandan söz edildi, iyi çobandan ve bizden söz edildi. Evet, bugün iyi çoban ve koyunlardan konuşacağız. Ama sanmayın biz cambazlık yapacağız, hayvan satacağız. Öyle bir durumumuz yok. İncil'e bakarak bir anlayışa varacağız. İsa Mesih ve ona güven ve iman bağlamış olan insanlar arasında ne tür bir ilişki var olduğunu ortaya koyan bir kılava var. O yazıyor, bir bab var. O yazıyor Yuhanna İncil'inde bab 10 ve oradan okuyacağız ve birazcık duracağız o ayetler üzerinde. Çünkü bu çok önemli. Ben ve sen lazım anlayalım. Ne ilişki içinde bulunuyoruz artık İsa Mesih'le? Ve okuyorum size. Birinci ayetten başlıyorum. Sizi doğrusunu söyleyeyim. Koyun ağlına kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi hırsız ve hayduttur. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır. Kapıya bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler. O da kendi koyunlarını adları ile çağırır ve onları dışarı götürür. Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider. Koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. Bir yabancının peşinden gitmezler. Ondan kaçarlar. Çünkü yabancıların sesini tanımazlar. İsa onlara bu örneği anlattıysa da ne demek istediğini anlamadılar. Bunun için İsa yine "Size doğrusunu söyleyeyim" dedi. "Ben koyunların kapısıyım. Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu. Ama koyunlar onlara dinlemedi. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onlara kapar ve dağıtır. Adam kaçar çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdı, ben de babaya tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onlara da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Koyunlarım sesimi işittiler. Ben onları tanırım. Onlar da beni izlerler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onlara hiç kimse elimden kapamaz. Onlara bana veren babam her şeyden üstündür. Onlara babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve baba biriz. Evet, bu okuduğumuz ayetlerde bir durum anlaşılıyor. İsa Mesih açık sözlerle konuşuyor. Biz koyunlara benzetiliyoruz. İsa Mesih iyi çobandır. Hiç düşündün mü acaba neden İsa Mesih bizi koyunlara benzetiyor? Şöyle aklıma geliyor bir başka ayet, bir başka stih eski ahitten, Stari Saviyet'ten. Şöyle yazılıyordu İsaya peygamber. Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Ve Rab hepimizin fesadı onun üzerine koydu. Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık. Yani bu bir benzetme olduğunu anlaşılıyor Delma. Bu bir primer, bir örnek olduğunu anlaşılıyor. Yani biz benzetiliyoruz koyunlara neden? Çünkü koyunlarda ve bizlerde var durumlar biraz benziyor birbirine. Koyunlar tek başına dayanamazlar. Her koyun oluyor bir sürü hayvan. Ve tek başına yolu bulamaz. Onun büyük bir ihtiyacı var. Biri onu gütsün. Onun önünden gitsin. Biraz da inatçılık var. Ve bu yönden biz de benziyoruz koyunlara. İsa Mesih başka bir yerde bir örnek daha kullandı. Ve şöyle dedi. Ne zaman kendi talebelere yoluyor, İncil'i vahsetsinler, geçsinler onun adında diye. Haydi gidin diyor. İşte kurtların arasına kuzular gibi gönderiyorum sizi. Yani burada yine bu benzetme kullanılıyor İsa Mesih'e iman edenler için. Neden? Onlar aslında dayanamazlar. Nasıl olur da bir kuzu yollayasın kurtların ağızlarının önüne ve hala düşünüyorsun bu kuzu sağ sağlam çıkacak. Yok, o yırtılmış olacak kurtların, onlar yok edecekler. Ama ne var ki bu kuzu çobana bağlı kalmakla korunuyor kurtlardan. Ve bu da iyi bir düşüncedir. Yani kendi talebeler böyle bir ilişki içinde bulunuyorlar İsa Mesih'le. Onlar artık tek başına yaşamıyorlar bu dünyada. Onlar artık çobansız değil. Onlar artık, onlara güdebilen biri var ve doğru yolu götüren biri var. Şimdi bu okuduğumuz ayetlere bakarak sizinle biraz konuşmak istiyorum. araştıralım beraberce. Bu ayetlerde, yani Yuhanna Evangeliyana Yuhan bölüm 10, bu okuduğumuz ayetlerden ne anladık? Çoban koyunlar için ne yapıyor? Ondan sonra da soracağız, koyun ne lazım yapsınlar? Koyunlar ne lazım yapsınlar? Yani bizden ne bekleniyor? Ama ilk önce öğrenelim bizim için neler yapıldı iyi çoban tarafından. Bakın, şöyle bir gözden geçirmek istiyorum sizinle tekrar bu ayetler. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır. Evet, kapıdan giren demek ki güvenilir biridir. O bizi kandırmaz. O bizi yanlış yola sokmaz. O bizi bilgisizlik ve cahillik içinde bırakmaz. O doğrudan doğruya kapıdan giriyor. Neden? Sahibi odur. Bizi saptırmayan odur. Bizi doğru güdü bilen odur. İsa Mesih'e güvenebilirsin demek. İsa Mesih kendisi oluyor hakikat. Onun sözü doğru. O yalan yapmayacak. Hiç bir vakit o sözünden dönmez. İncil'in bir başka yerde şöyle yazıyor. Eğer biz sadık kalmazsak o yine sadık kalır. Bak, iyi çoban güvenilir biridir. Ona bütün güveni bağlayabilirsin ve hiç de pişman olmayacaksın. Ondan sonra diyor, o da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır. Bu çok enteresan bir durum. Belki sen de bir köylü olarak bu işi biliyorsun. Eğer çobanlık yapmışsan ve koyunlarla uğraşmışsan şimdiye kadar sana bir yenilik olmayacak. Ama bir kere bu durum göründü. Var bir pınar, bir çeşme. Su içmek için geliyorlar çeşitli çobanlar kendi sürüleriyle. Ve hepsi birleşmişler ve kuyu başı kaldırmışlar o kapağı. Yani su içsinler koyunlar sırayla. Ama orada o kadar karışıklık oldu ki, şimdi yabancı olarak yanında dursaydın diyecektin, bu koyunlar artık karma karışık oldu. Hangi koyun, hangi çobana ait olduğunu nasıl seçecekler bunu? Ve her koyun içtikten sonra ne zaman başladılar? Belki 5-10 tane ayrı ayrı çobanlar vardı. Bayağı yüzlerce koyun ve her şey alt üst oldu artık. Bilinmiyordu hangi koyun kimin çobanın peşine gidecek. Ama ne zaman başladılar çobanlar kendi sesini bildirmeye, koyunlar sesinden tanıdılar kendi çobanlara. Ve her sürü tekrar birleşti ve ayrıldı. Ve böylece anlaşılıyor. Koyunlar sesi tanıyorlar ama sonra buna geleceğiz. O ise koyunları da tanıyor. Bu belki daha önemlidir. İyi çoban seni tanıyor. Bak, senin adı da biliyor. Senin bütün hayat hikayesini de biliyor. Doğuştan ölüme kadar. Her an ne yaptığın da her şey biliyor. Ve seni bildiği halde seni aradı ve seni buldu. Ve sen de oldun artık onun bir kuzu, onun bir koyunu. Benim gibi. O seni tanıyor ve bu iyi bir durumdur. Eski ayeti psalmelerde, yani mezmurlarda Padişah Davut şöyle bir söz yazıyor. Ya Rab, sınayıp tanıdın beni, oturup kalkışımı bilirsin. Niyetimi uzaktan anlarsın, gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin. Bütün yaptıklarımdan haberin var. Daha sözü ağzıma almadan söyleyeceğim her şeyi bilirsin ya Rab. Beni çerpiçevre kuşattın. Elini üzerime koydun. Kaldıramam böylesi bir bilgiyi. Başa çıkamam, erişemem. Nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam oradasın. Ölüler diyarına yatak sersem yine oradasın. Seherin kanatlarını alıp uçsam, denizin ötesine konsam, orada bile elin yol gösterir bana. Sağ elin tutar beni. Desem ki karanlık beni kaplasın. Çevremdeki aydınlık geceye dönsün. Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için. Gece gündüz gibi ışıldar. Karanlıkla aydınlık birdir senin için. Yani orada diyor Rab sen beni tanırsın, beni bilirsin ve burada da aynı söz okuyoruz. İyi çoban kendi koyunları adlarıyla çağırır. Neden onları tanıyor? Bak, korkman lazım değil artıkın. Saklaman lazım değil artıkın. Rab seni biliyor, seni tanıyor. Senin düşünceler, senin işleri, senin ileride yapacağın işleri de iyi biliyor. Bu iyi bir durum değil mi? Rab'i tanımayan ve eğer biri varsa diyemez belki, ya Rab çobanımsın diye, öyle biri korkmak zorundadır, kaçmak zorundadır. Bu bilgi ona korku verir ama bize rahatlık veriyor. Ve başka ne öğreniyoruz? Yani koyunları adları ile çağırır dedik. Ondan sonra okuyoruz ve onları dışarı götürür. Yani İsa Mesih ne yapıyor? İsa Mesih bizi bulunduğumuz yerde bırakmıyor. O bizim ilerlememizi istiyor. O bizi dışarıya çıkarmak istiyor. Yani ne demek istiyor? Biz kalmayalım günahın köleleri. Biz serbest olalım İsa Mesih'te. Artık günah bize hükmetmesin, kötülük bizi gütmesin. Hayır, biz serbest olduk. İsa Mesih'in kuvvetinde yaşayacağız. Onun önderliğinde yaşayacağız. Ve ne deniliyor bundan sonra? Onlar dışarıya çıkardıktan sonra ne yapıyor? Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider. Bak, bu iyi bir çoban. Önlerinden gider demek, sana karşı gelen her tür sıkıntı, korku, tehlike ilk önce lazım ona gelsin. Neden? Çünkü o senin önünden gidiyor. Biliyor musun, bu demektir ki sana gelen bütün sıkıntı ne varsa hayatında ilk önce ondan geçmiştir ve ondan ispit edilmiştir. O izin vermeyecek ki senin hayatına, senin çanına, sen onun koyunu oldun değil mi? Sana zarar getirsin bir durum müsaade etmeyecek. Onu bil. Onu durduracak. Ve sadece senin fayda için ne varsa belki sen hemen bunu anlayamayacaksın. Nasılsa iyi çoban bütün yolu önünde görüyor. Sen daha görmüyorsun bu yolu. Senin payı oluyor sadece işte onun ardından gitmek. Ama o önünden giderse artık korkman lazım değil. Titremen gerekmez. Üzülmesine gerekmez. Sıkıntı varsa demek ki ancak faydana dokunacak. İlk önce ondan geçmeli her şey. Ve devam ediyor. Önlerinden gider. Ve ileride diyor, ben koyunların kapısıyım. Oh, bu nasıl oluyor? Evet, bu oluyor bir örnek dili, bir primer dili, bir... Elbette bir insan bir kapı olamaz ama daha doğrusu demek istiyor. Eğer sen de onun sürüsüne katılmak istersen ve artık katıldın diye hesap ediyorum bunu konuşurken. Ama eğer varsa daha bu güzel, bu büyük kurtuluş kabul etmemiş olan. Bak, sen de lazım geçesin o kapıdan, yoksa onun koyunu sayamazsın. O kapıdır. Ona lazım iman bağlayasın. Yoksa sana da olmayacak kurtuluş ve sen de diyemezsin ben İsa Mesih'in koyunuyum. O benim çobanımdır. Diyemezsin o zaman. Ve İsa Mesih daha aşağıda diyor. Ben insanlara yaşamı, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Sen ne sanıyorsun İsa Mesih niçin geldi? Bazı insanlar düşünüyorlar, ben de inançlı olursam artık her şey bana yasak, artık hayatın tadı tuzu kalmıyor. Ama yanılıyorsun dostum, kardeşim, yanılıyorsun eğer hala öyle düşünmekte olursan. Bu dünyanın verebileceği hayat benzemez İsa Mesih'in verebileceği hayat. Neden? Bu hayat, bu dünyadaki hayat benzemiyor mu? Bir anlık bir sevinç. Sen dolduruyorsun çaşa ama altından akıyor yeniden ve tutmuyor. Yeniden tatmin arıyorsun. Yeniden senin susuzluğunu dindirmeye çalışıyorsun. Ama bak, İsa Mesih bunun için geldi. Bol hayat. Ben razı değilim sadece hayatının birazcık olsun bana. Birazcık hayatın tadına varayım. Ben istiyorum bütün hayat. Tam hayat. Ve bunun için İsa Mesih geldi. Ve İsa Mesih'i tanıyan bunu da biliyor. Ne zaman tam mutlu oluyor, ne zaman iyi çobanın yanında bulunuyor. O zaman tam mutlu oluyor. Kalıcı bir mutluluk. Biz demiyoruz hiç sıkıntı olmayacak. Olacak da, ama dedik ya az önce, her şey ondan geçmeli önce. İsa Mesih ancak bol bol hayat verebilir. Ondan sonra diyor, ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Bundan daha büyük bir sevgi olabilir mi? Yani iyi çoban, sen onun koyunsun. İyi çoban senin içinde bile canı vermeye hazırdır. Bu ancak iyi çoban yapabilir. Neden? Çünkü onun gözünde sen çok kıymetlisin, çok değerli oldun. Bundan daha büyük bir sevgi yok. İyi çoban koyunlar uğruna canını verir. Ve tekrarlıyor, diyor, ben iyi çobanım, benimkilerimi tanırım. Ben koyunlarıma uğruna canımı veririm. Ve diyor, canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu verme de tekrar geri almaya da avtoritetim var. Burada anlaşılıyor, İsa Mesih iyi çoban olarak gerçekten bir bambaşkadır. Onun canı verilmesi olmadı, sadece bir kasa onun başına geldi. Hayır. O kendisi verdi canı senin için, benim için. Ve dedik ya, bundan daha büyük bir sevgi olamaz. Ama değil sadece hayat verdi, onu geri almak, ölümden dirilmek de onun avtoritesidir. Ve burada görüyoruz onun üstünlüğü. Hiç başka bir prorok, hiç başka bir peygamber bunu yapamazdı. Hayatı versin ve geri alsın tekrar. Kimse bunu yapamazdı. Ve bir güzel sözle daha var, birkaç sözler. Diyor, ben onları tanırım ve onlara sonsuz yaşama veririm. Bak, iyi çoban neler neler yapıyor senin için, benim için. Eğer sen de onun koyun olursan, sevinebilirsin bununla. Bunca şeyler yapıyor. Sonsuz hayatta veriyor. Ve sana garanti bile veriyor. Asla mahvolmayacaklar. Asla yok olmayacaklar. Bu garantiye bağlı oluyor iyi çobana. Sonsuz hayat bağlı oluyor ona. Ve bu bir hediyedir. O bizi bunu veriyor. Hak etmedik hiçbirimiz. Hak etmedi. Ve daha bir garantiye veriyor. Bu garantiye bağlı oluyor. Onun elinde. Onlara hiç kimse kimse elimden kapamaz. Onun elinde yazılı oluyorsun. Saklanmış oluyorsun. Korunmuş oluyorsun. Bak, iyi çoban neler neler yapıyor. Senin için, benim için. Öyle bir çobana sevemez miyiz? İtaat edemez miyiz? Tabii ki. Şimdi düşünelim, burada hacım bu kadar şeyler sesledik, iyi çoban neler yapıyor bizler için? Birazcık da düşünelim, bu stihlerden, bu ayetlerden ne öğreniyoruz? Biz ne lazım yapalım? Şimdi baktık 11 ayrı duruma, 10 ya 11 ayrı duruma baktık. çoban ne yapıyor koyunlar için? Ama bakalım koyunlardan daha fazla mı bekleniliyor? Hayır. Koyunlardan sadece iki durum bekleniyor. Biliyor musun? Bu iki durum sen de yapabilirsin. Ben de yapabilirim. Bu bizim payımızdır. Şöyle bu söz tekrarlamaktadır. Çünkü çok önemlidir. Koyunlar çobanın sesini işittiler. Aha, bu senin ve benim işimdir. Çobanın sesini işitmek. Tekrarlıyor bu söz. Koyunlar sesimi işittiler. İse diyor, nasıl İsa'nın sesini işitiyoruz? Ben inanıyorum, önceki vakitlerde, İncil'in öğretişi budur, önceki vakitlerde Allah konuştu peygamberlerin ağızlarıyla. Ama son olarak Allah konuştu onun oğlu İsa Mesih'le. Bunu daha önceki bir kasetkada sizledin. Demek ki İsa Mesih hakkında nerede bir şeyler öğrenebiliriz? İncil kitabında, kutsal kitabında. Bütün Stari Saviyet ve Novi Saviyet oluyor Allah'ın kutsal sözleri. Ve orada onun sesi işitebilirsin. Olabilir kendin okuyasın, olabilir de nerede onun sözü okunuyor orada kulak asarsın ve sen de sesleyesin. Yani onun sözü işitmekle onun koyunu oluyorsun. Ve diyor bir durum daha var. Lazım sen yaparsın bunu. Koyunlar da onu izler. Ve tekrar başka yerde diyor. Onlar da beni izlerler. İzlemek demek onun ardından giderler. Şimdi iş bağlanıyor. Onun sesi işitiyorlar. Bir şeyler anladılar. Çoban onlara çağırdı. Ve onlar anladılar ne istiyor çobanı. Ve artık karar vermek zorundalar. İstiyorlar mı yapsınlar bu işi? Çoban ne bekliyor onlardan? Yoksa sadece bir sesledik ya çobanın sesi. Ve çok çağınlar bunu yapıyorlar. Bazen inançlılar da bunu yapıyorlar. Çobanın sesi işitiyorlar. Ama onun isteğini yapmıyorlar. Ve onun ardından gitmiyorlar. Demek ki iş bitmiyor sadece İncil'i sezlemekle. İş bitiyor ne zaman anladığını yaparsın. Nasıl çobanın sesi işitebiliriz diye sorarsak eminim ki lazım sakin olalım. Olamaz. Çok başka işlerin yanında da bunu da yaparsın. Birkaç dik de okuyasın ama aslında aklın geziyor başka yerlerde. Artık başka işler peşindesin ama haydi iş olsun diye birkaç sihte okuyasın sen. Böylece Rabbin sesi işitmeyeceğin lazım. Onun önünde sakin olasın ki sana konuşabilsin. Bir gün bir köylü eski bir dostunu kasabada yaşayan bir dostunun yanına gidiyor, onu ziyaret ediyor. Ve tabii ki köylüler biliyorsunuz onlar şaşıyorlar çünkü kendi en çok rahat buluyorlar etrafı nerede bulunuyorlarsa köylerde en rahat orada. Ve ne zaman kasabaya geliyorlar biraz sınaşık değiller ya o kadar gürültü, o kadar sesler, o kadar trafik her şey onlara şaşırtıyor biraz. Neyse o köylü geldi ve onun dostunla beraber biraz gezi çıkmışlar kasabanın içinde dolaşıyorlar. Birdenbire bu köylü duruveriyor ve onun dostuna diyor, sen sesliyor musun? Duyuyor musun bu? O dostu diyor, sen ne konuşuyorsun ya ben bir şey duymuyorum da çok sesler var burada ya gürültüler var. Köylü diyor, ya o güzel kuşunun ötüşü duymuyor musun? O diyor ama sen nasıl bunu seçebiliyorsun bu kadar gürültü arasında nasıl bu kuşun sesi seçebiliyorsun? O diyor ama ben o kuşun sesi daima duyuyorum köyde. Bak o sınaşık idi kuşunun sesi sezlemeye. Ve en büyük gürültü içinde bile onu seçebiliyordu. neden sınaşıktı? Ve eğer sen de sınaşık olursan, İsa Mesih'in sesi sezlemeye, o seni koruyor. Neden? Çünkü diyor, koyunlar çobanın sesini işitirler, koyunlar da onu izlerler ve onun sesi tanırlar. Tabii ki daima sezlemekle artık tanıyorsun onun sesi. Hemen seçebiliyorsun odur diye. Başka sesler de gelirse kulağına artık onu seçebiliyorsun. Ve diyor bir yabancının peşinden gitmesler. Bak neden? Çünkü çobanın sesi biliyorlar. Çobanın sesi tanıyorlar ve bu sebeple gitmeyecekler yabancının peşinden. Ondan daha fazla kaçarlar. Ve ölüler oluyor o koyunlar, hangiler onun sesi işitiyorlar ve onun ardından gidiyorlar. Onlar da kurtuluş oluyorlar. Onlar rahatlık buldular. Onlar serbestlik buluyorlar Mesih'te. Çünkü girer çıkar ve otlak buldular ölüler. Ve Rab ise diyor, değil sadece benim sesimi tanıyorlar, artık da diyor benimkiler de beni tanıyorlar. Bak bir adım daha ileri gidiyoruz. İlk önce onun sözler tanıyoruz. Onun sesi de tanıyoruz. Ve artık onun sesi tanımakla beraber onu da kendisini tanıyoruz. Eğer seni sorsam senin prezidente tanıyor musun? Tabii ki diyeceğin ve adı da söyleyeceğin bana. Ama sorsam nasıl tanıyorsun onu? Onun doğum günü biliyor musun? Biliyor musun en çok hoşuna giden onun ne yemeği var? O zaman iş değişiyor. O kadar yakından yine tanımıyorsun onu değil mi? Ama bak biz konuşmuyoruz sadece tanımak ve tanımak arasında fark var. Konuşmuyoruz sadece bilmek, bilgi olarak. Hayır, onu tanımak, onu yakından bilmek. İşte bu oluyor. Ne zaman onun sesi işitiyorsun, onun sesini tanıyorsun ve onun sesini tanımakla beraber onu da tanıyorsun. Ve diyor benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacaklar. Ve bak o zaman bir yenilik de giriyor. Sürünün öbür koyunlarla beraber çekişmeyeceğin. Eğer o çobana bağlı kalırsan, bu bir değişiklik de yaratacak senin ve başka kardeşler arasında. Aynı çobana hizmet edenler arasında olacak bir birlik, bir beraberlik. Ve tekrar ediyor İsa bu önemli sözler işte. Koyunlarım sesimi işitirler, onlar da beni izlerler. İyi bir iş değil mi? Bak burada sana bu bilgi vermek istedim. İncil öğretiyor. İsa Mesih senin çobandır, sen yalnız değilsin. Onun ardından gitmek, onu tanımak lazım daha fazla günden güne. Ve o zaman bu psalmı yazar ile beraber 23. psalm mezmur yazarla beraber aynı sözler sende diyebilirsin. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayalarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler. Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çoman, deneyin, güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kaşım, yani çaşam taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rab'in evinde oturacağım. O zaman eğer Rab ise senin çoban ise, eğer sen onun söz dinleyen koyun olursan, aynı sözler sende diyebilirsin. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Şimdi bir ilahi sesleyeceğiz ve ondan sonra devam edeceğiz.
Ya Rab çobanım sen, kurtarıcım sen, her ihtiyacımı sen doldurursun, her ihtiyacımı sen doldurursun.
Evet, biz sorsak bir insan, yani biz insan olarak ne için yaratıldık diye cevabın ne olurdu? Biz yaratıldık Allah'ın sevinci için. Allah bizimle bir ilişki içinde bulunmak istiyor. Bu sebeple yaratıldık. Onun için yaratıldık. Onu tanımamız için yaratıldık. Ve sorsam bir inançlı ne için kurtuldu? Bunu da lazım iyi bilelim. Biz kurtulduk ki bizim kurtarıcımızı günden güne daha iyi tanıyalım diye. İncil'in Yuhanna kısmında 17. babda şöyle yazıyor. Ebedi hayatta şu ki seni yalnız gerçek Allah'ı ve gönderdiğin İsa Mesih'i bilsinler. Sonsuz hayat, ebedi hayat ne zaman başlıyor? Evet, ne zaman bütün kalbinle İsa Mesih'i kendi kurtarıcın ve Allah'ın oğlu olarak kabul edersen. O günde başlıyor. Ne zamana kadar sürüyor diye sorsam. Diyeceğin, tabii ki sonsuz, bez kray. Onun sonu yok. Ama sorsam bu sonsuz hayat nedir? Onun esası nedir? İşte onun esası oluyor Rabbi tanımak. Rabbi tanımakta başlıyorsun, kurtuluş sana geliyor. Ama senin imanlı hayatının büyümesini de istiyorsun lazım. Bu Rabbi daha iyi tanıyasın. Ve ne zaman onun yanına gidiyoruz? Bu bizim umudumuzdur. Ne zaman onun yanına gidiyoruz, o zaman tam onu bileceğiz ve tam onu tanıyacağız nasıl lazımsa. Ama bu bir büyümek meselesidir. Apostol Petrus bunu da diyor Petrus'un mektubunda. Şöyle, öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda yani inayetinde, blagodatında ve onu tanımakta ilerleyin. İlerlememiz lazım onu tanımakta. Ve burada konuşuluyor açık açık gelişen bir ilişkiden. Allah ile bir ilişki içindeyiz. Az önce dedik bizim kurtarıcımız oluyor, bizim iyi çobanımız. Ve iyi çoban ve koyunlar arasında var bir ilişki. Ve birbirimizi artık tanıyoruz. O bizi tanıyor ve biz de onu vakitle tanıyoruz daha iyi. Ve bu bir ilişkidir. Ben ilişki kuramam bir kitapla diyebilirim. Ben kitap biliyorum diyebilirim. Neden okudum? Ama tanımak, içten içe tanımak. Kitap kitaptır. Cansız bir şeydir. Ve hatta tokla tanışmışım. Tabii o belki beni çarptı ne zaman kılıcı taktım. Ve ne zaman toka eleştim. Ama bunu da diyemem, ben onu tanıyorum. Bu da değil bir lichnost, onun lichnostu yok, onun şahsiyeti yok. Demek ki ancak kimin lichnostu varsa, şahsiyeti varsa, onunla bir ilişki içinde gelişen bir tanıma olabilir, bir ilişki içinde bulunabilirim. Ve Allah da öyledir. Biz demiyoruz hiçbir vakit Allah insana benzesin. Ama kutsal kitap bize ilk sayfalarda öğretiyor. İnsan Allah'ın benzeyişinde yaratıldı. Demek ki bizde var bir durum, Allah'ta da var olan bir durum. Neden öyle söylüyor? Biz onun benzeyişinde yaratıldık. Bu beden durum için konuşmuyor. Ama benim senin lichnostu için konuşuluyor. Bizim lichnostumuz dayanıyor, şahsiyetimiz dayanıyor, özel durumlar. Senin durumu var, sen düşünebilirsin serbestçe, sen planlayabilirsin bugün, yarın, haftaya ne yapacağın. Yoksa bir ev yaparken onu planlıyorsun, tasarlıyorsun, çiziyorsun, böyle böyle konuşuyorsun, düşünüyorsun ve yapıyorsun işi. Düşünerek hareket ediyorsun. Ve Allah'ta aynı durum görebiliriz. O da düşünerek hareket ediyor. Onun düşünce imkanı var, düşünce kabiliyeti var. Allah'ın sözü bir yerde şöyle diyor: çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız da benim yollarım değil, Rab diyor. Çünkü gökler nasıl yerden yüksekse yollarım sizin yollarınızdan ve düşüncelerim sizin düşüncelerinizden öyle yüksektir. Yani Allah'ın bir lichnostu var ve görüyoruz bunu. Neden? Onun da düşünceler var. O da düşünme yeteneği var onda. Ve görüyoruz bir lichnost taşıyor bu özelliği de. Her lichnostta bunu görüyoruz. Her şahsiyette bunu görüyoruz. Onun da bir duyma yeteneği var. Duygu da var. Evet, Rab Allah'ta da görüyoruz. Onun bir lichnostu var, bir şahsiyeti var ve onun da duygu var olduğunu. Süleyman meselelerinde şunu okuyoruz: Rab'in nefret ettiği 6 şey, İrindiği 7 şey vardır. Gururlu gözler, yalancı dil, suçsuz kanı döken eller, düzenbaz yürek, kötülüğü seyirten ayaklar, yalan soluyan yalancı şahit ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi. Yani burada diyor Rab bu şeylerden iğrenç duyuyor, nefret duyuyor. Yani nefret duymak bir duygudur. Senden nefret ediyorum derken demek ki içimde bir duygu var sana karşı. Ve görüyoruz Allah'ın hoşlandığı durumlar var, nefret ettiği durumlar da var. Yani Allah bir kişidir bu yönden, değil bir beden durumu konuşuyoruz. Bu kişisel, bu şahsiyete sahip olan, ait olan durumlar için konuşuyoruz. Bir de görünüyor Allah'ta da var bir irade, elbette onun isteği de var. Ve bunu açıkça şöyle okuyabiliyoruz İncil'de, Yeni Ahit'te: böyle yapmak iyidir ve kurtarıcımız Allah'ı hoşnut eder. O tüm insanların kurtulmasını ve gerçeğin bilincine erişmesini ister. Bak, burada konuşuluyor çok açık Allah'ın isteği ne olduğunu. Her insanın kurtuluşa gelmesini istiyor. Allah'ın isteği budur. Ve böylece anlıyoruz, Allah'la bir ilişki kurabiliyoruz. Ve bir ilişki, bir bağlantı içinde bulunabiliriz. Neden? Çünkü onun da bir lichnostu var. Bizim de bir lichnostumuz var. Bu belli oluyor dediğimiz gibi. Düşüncede serbest bir düşüncemiz var. Serbest bir duygumuz var. Serbest bir irademiz var. Bir isteğimiz de var. Ve bu sebeple bir bağlılığımız olabilir. Ve bunun içinde kurtulduk. Artık bizim aramızdaki Rabbin ve bizim aramızdaki bağlılığı daha da günden güne sıklaşsın, pekiştirilsin, günden güne sağlamlaşsın ve derinleşsin. Ne dersin eğer senin hayatında varsa iyi bir dost, iyi bir arkadaş, onunla her gün görüşmez miydin? Belki her gün değilse de ama boş vakitler belki onunla geçirmeye hoşlanıyorsun. Neden? Çünkü anlaşıyorsunuz birbirinizle. Ve böyle bir durumda olmasın. Biz Allah'la ilişki içinde bulunmak istiyoruz ama onunla buluşmuyoruz. Bu sebeple sen kendi hayatına regulere yap. İyi çobanla buluşma. Kendi için bir hazırlık yap. Her gün onunla buluşman lazım. Onun bilgisinde büyümen gerekiyor. Onu günden güne daha iyi tanımalısın. Ve bu senin hayatına bir anlam verecek, bir fayda getiriyor. Ve sağlıklı, sağlam ve köklü bir inançlı olabilirsin böylece. Tekrar bir ilahi sözledikten sonra üçüncü parça geçeceğiz ve orada sana anlatacağız nasıl bu başladığın yeni hayatında günden güne Rab'le buluşabilirsin. Evet, şimdi öğrenmek istiyoruz nasıl Rab ile buluşabiliriz günden güne. Sence bu nasıl olurdu? Eğer senin iyi bir dostun var, ona karşı saygın, sevgin var, bir bağlantı var. Ama ne var ki bu dostta biraz acayip bir durum var. O her gün sana geliyor, senden bir şey istiyor. Ne zaman sen başlıyorsun ona bir şey söylemeye diyor. Şimdi vaktim yok, ben lazım kaçayım. Ama her gün geliyor, senden bir şey istiyor ama ne zaman sen ona bir şey söylemek istiyorsun, senden kaçıyor. Ne dersin, böyle bir ilişki daha iyi doğru mu gidecek, daha kötüye doğru mu gidecek? Biliyor musun, iyi bir ilişki, iyi bir bağlantı iki dost arasında iki taraflı olmalı. Her iki taraf sezlemeli ve her iki taraf da konuşmalı. Olamaz sadece biri daima konuşsun ve öbürü ne zaman konuşmak isterse biz kulaklarımızı tıkanacağız. Bu olamaz iyi bir bağlantı. Ama bazen İnançlı hayatı buna benziyor biraz. Biz istiyoruz İsa Mesih bizim dertlerimizi seslesin. Bizim ihtiyaçlarımızı karşılasın. Bizi şifa versin. Bizi zengin etsin. Biz şunu şunu şunu şunu ve dert üstüne dört dertler onun önüne döküveriyoruz. Fakat ne zaman o bizimle konuşmak istiyor kaçıyoruz yine. Olamaz böyle. Rab İsa seninle de konuşmak istiyor. Ve biz de onunla konuşmak istiyoruz. Ve böylece oluyor bir beraberlik, bir karşılıklı bir ilişki oluyor. Ve tam bunu lazım bir alışkanlık haline getirelim. Bunun için Kutsal Kitap bize örnek veriyor. Eski Ahit'te bir Allah adamı vardı. Ve o kaçırıldı ne zaman İsrail narod götürüldü sürgüne. O da götürüldü sürgüne. Allah'ın cezası bütün narod üzerine inerken onlar götürüldüler Babilonski topraklarına. Ve orada da var idi birkaç genç ve onlar kararlı idiler kendilerine kirletmesinler Allah'ın hoşnut etmediği işlerle. Ve onların arasında Daniel adında biri vardı. ve Allah ona çok hikmet verdi ve büyük büyük bir adam oldu o Babilonski kralın padişahın yanında. Neden Allah onunla beraber idi ve onun dostlarıyla beraber idi. Ve onlar Allah'a sadık kaldılar ve Rab onlara çok bereketledi. Ve böylece öbürler, öbür vesirler, öbür büyük adamlar, devlet adamlar, hükümet adamlar kıskandılar o Daniel'e. Ve dediler, biz lazım onda bulalım bir hata, bir kreşka, bir suç bulalım, onu tutsağa düşürelim ve o suçundan düşsün. Neden? Çünkü biz dayanamayız, nasıl olur da o bizim başımız olsun. Ve aradılar ama bir suç bile bulamadılar çünkü o bütün işleri tam yaptı. Her şey eksiksizce tamamladı. Onda bulunmadı bir kusur sadece onun Allah'a tapınmasından. Ve dediler ve koştular o kötü insanlar. Onu düşürmek isteyen insanlar koştular padişahın yanına ve dediler, sen lazım yeni bir sakon çıkarasın ve o sakona dayanarak bir ay süreyle bütün narotta, bütün halkta ve büyükler ve küçükler arasında hiçbiri Allah'a dua etmesin ve bir şey istemesin Allah'tan, sadece senden dilesin. Padişah dedi, iyi bir düşünce, tamam ben razıyım. Ve peçat vurdu, o sakon yazılı olarak yürürlüğe girdi. Daniel bunu duyar duymaz ne yaptı? Bunu okuyoruz ve Daniel yazının imza olduğunu öğrenince evine gitti ve odasının pencereleri Yeruşalim'e doğru açıktı. Ve önceleri yaptığı gibi günde 3 defa diz çöktü ve dua etti ve Allah'ın önünde şükretti. Biliyor musun, orada birdenbire içeri fırlıyorlar o kötü insanlar, onu yakalıyorlar dua ederken ve onu işte tutsağa düşürmek istediler ve becerdiler. Ve ceza olarak o arslanlar önüne atıldı, diri diri aç arslanlar önüne, ama Allah onu korudu ve büyük bir gösteriş oldu. Ama bu bizim düşüncemiz şimdi buraya bağlanmasın. Bizim düşüncemizi bağlamak istiyorum. Eski ahitte bile Allah adamların iyi bir alışkanlık vardı. Bir gelenek. Onu sürdürdüler. Ama yasak varsa, ama yasak yoksa. Onlar Allah'a sadık kalmak istediler. Ve onun bir alışkanlığı vardı. Demin okuduğumuz gibi bir kez daha okumak istiyorum. Ve Daniel yazının imza olduğunu öğrenince evine gitti. Ve odasının pencereleri Yeruşalim'e doğru açıktı. Ve önceler yaptığı gibi, yani bu bir alışkanlık idi. Günde 3 defa diz çöktü ve dua etti ve Allah'ın önünde şükretti. Dua etmek, diz çökmek, şükretmek onun için bir alışkanlık idi. Her gün 3 defa. Bu değil bizi bir sakon, bir sapuvet. Ama bu oluyor bir örnek, bir primer. Görüyoruz onun hayatında var bir sıra. Rab'le buluşmak oluyor onun hayatının bir parçası artık. Her gün Rab'le buluşmak istedi. Ve en büyük örneğimiz tabii ki Rab İsa Mesih'tir. O bu yeryüzündeyken daha, o bizler gibi günah dışında, ancak günahı yoktu onun. Ama bizler gibi bir insan idi. 100% bir insan, günahsız ama. Ve o da insan halindeyken, bu yeryüzündeyken şöyle okuyoruz. Sabahleyin gün doğmadan çok evvel İsa kalktı, çıkıp bir işsiz yere gitti, orada dua etti. Onun ihtiyacı elbette yoktu. Ama eminim ki bize primer olsun, örnek olsun diye bu ayet İncil'de yazılmaktadır. Biz bilelim Rab İsa da dua etti. Rab İsa da ihtiyaç duydu onun göklerdeki baba ile buluşmasına. Ve sen de lazım ihtiyaç duyasın. Senin kurtarıcınla buluşasın her gün. Yani bunun için Burada görüyoruz hem Daniel hem İsa'da onların hayatında var idi verilmiş bir karar, bir alışkanlık. Yani her gün Rab'le buluşmak çok büyük bir önem taşıyor. Senin hayatında, benim hayatımda. Eğer Rabbimizi daha iyi tanımak istersek ve imanda büyümek istersek bunu mutlaka lazım yapalım. Şimdi sana birazcık göstereceğiz nasıl olabilir bu Rab'le buluşmak. Gördüğümüz gibi onların hayatında, yani hem Daniel hem İsa'nın hayatında var idi, belirli bir vakit seçtiler onlara en uygun vakti. Olabilir bizim vakit daha başka oluyor. Belki senin vakit daha uygun oluyor. Akşam üstü, sabah üstü, öğle üstü. Bilinmiyor. Belki de gece yarısında. Bu sen karar vereceğin ama belirli bir vakit lazım. Her gün bunun için hazır edesin. Bir kenara koy belirli bir vakit. Ve bil de belirli bir yer. Daniel kendi odana çekildi. İsa Mesih gitti. Sakin bir yer, tarlada yoksa balkanda bir yere gitti. Kimse ona rahatsız etmeyecekti orada. Biliyordu tek başına baş başa kalabiliyor Göksel Baba ile. Ve böylece biz de lazım bir karar verelim. Bu iş nasıl oluyor? Rab bizi nasıl konuşuyor? Tabii ki şimdi ilk önce fırsat verelim, Rab bizi konuşsun değil mi? Olamaz, Rab bizi konuşsun eğer daima düşünceler başka yere gezerse. Bu sebeple ben bazen bunu yapıyorum. İlk önce bir küçük dua ile başlıyorum. Rab lütfen benim kalbimi sakin et. Senin önünde sakin olayım diye. Ondan sonra karar veriyorum, belirli bir yerden okuyorum kutsal kitaptan belirli bir parça. Ve öyle oluyor. Kutsal kitap bize bu akıl veriyor. Birinci mezmur, birinci psalm. Ne mutlu o insana ki kötülerin öğüdüyle yürümez. Onların aklıyla yürümez. Günahkarların yolunda durmaz. Alaycılar arasında, yani sövücüler arasında oturmaz. İlk önce yürümek var, sonra durmak ve rahatlanıp onların arasında oturmak da var. Ama ne mutlu o insan bunlara yapmıyor. Ancak sevgini, yani sevincini Rabbin sözünden alır. Rabbin yazısından alır ve gece gündüz onun üzerine derin derin düşünür. Böylesi akar kıyılarına dikilmiş ağaca benzer, meyvesini mevsimde verir. Yaprağı hiç solmaz, yaptığı her işi başarır. Bak ne hoş, eğer sen de istersen senin işlerine başarı gelsin, sen işlere beceresin. O zaman ilk önce bunu yap. Rab ile buluş. Ona fırsat ver. Sana konuşsun. Onun sözü üzerine okuduktan sonra derin derin sakin kafayla düşün. Rab sana ne demek istiyor diye. Ve böylece öğreneceğin vakitle Rab'in isteğini, Rab'in düşüncelerini, Rab'in planını ve böylece onu daha iyi tanımış olacaksın. Ve bu bilgi seni koruyacak. Başka bir yerde, psalmilerde, mezmularda yazıyor. Ben senin sözü benim kalbimde saklıyorum ki sana karşı günah işlemeyeyim. Yani Allah'ın sözü bizi koruyor günahtan. Ve başka yerde İncil'de şöyle de okuyoruz. Allah'ın sözü büyük bir fayda var. Şöyle yazıyor. Kutsal yazıların tümü Allah'ın esinidir ve öğretmek, asarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunların sayesinde Allah adamı her iyi iş için hazırlanmış olarak yetkin olur. Hani burada görüyoruz Allah'ın sözün ne fayda var. Allah'ın sözü, kutsal kitabın bütün yazılar, Stari Zavet ve Novi Zavet, yeni ahit ve eski ahit, birinci kitaptan sonuncu kitabına kadar Allah'ın sözleridir. Ve Allah'ın sözlere şu fayda oluyor. Eğer cahil olursak, bilgisizlik içinde yaşarsak, lazım kalmayalım cahil. Öğrenelim, Allah'ın sözü bize öğretiyor. Ve eğer tehlike içine düşürsek, eğer olabilir bir yanlışlık yapmak üzerindeysek, Allah'ın sözü bizi azarlıyor. Bize gösteriyor hatamızı. Bir ayna gibi yüzümüzü gösteriyor. Bir ayna gibi ona bakıyoruz ve o bizi gösteriyor ne lazım doğrultalım. Ve eğer bilmezsek işi nasıl doğrultalım diyor, yola da getiriyor. Bizi akıl da veriyor ne lazım yapalım. Ve doğrulukta eğitilmiş olalım. Cahil ve yoksul kalmayalım bilgide. Allah'ın isteği budur. Bu sebeple Allah'ın sözleri bize verilmiştir. Günden güne okumaya kararlı ol. Ve tabii ki sonra da senin konuşmada olacak Rabbinle. İlk önce Rab seninle konuşsun. Sonra sen de Rab'le konuş. Ondan ne anladıysan onu şükransın. Onu öf. Onu hamdlar ve şükürlersin. Ve eşsiz Rabbimizi yüksek tut, yücelt onu. Ama o zaman da kendi ihtiyacı da onun önüne getirebilirsin. Kutsal kitap bize açık bilgi veriyor dua etmek hakkında. Ve bunu da okumak istiyorum. Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayalım. Neden? İkiyüzlüler ne yapıyorlar? Onlar herkes kendileri görsün diye camilerde ve çatılar köşe başlarında dikilip dua etmekten sevk alırlar. Yani onlar gösteriş için bir şeyler yapıyorlar ve sana diyorlar sadece belirli yerlerde dua edilebilir. Sizi doğrusunu söyleyeyim, onlar bağışışlarını almışlardır. Siz ise dua edeceğiniz zaman odanıza girip, yani kendi seçtiğiniz yere girin sakinlikte. Olabilir senin kalbinde dua edesin, olabilir belirli bir yere çekilesin, sen ancak biliyorsun bu yeri. Rab'le beraber baş başa kalarsın. Siz ise dua ettiğiniz zaman odanıza girip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız da size bağışlanacaktır. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Yani lazım değil sadece boş sözler söyleyeyim. Hoş, belki insanların kulaklarında hoş sözler, hayır. Bir de boş tekrarlamalara, esbelemiş dualara da lazım değil artık söyleyelim Allah'a. Onlar söz kalabalığı ile sözlerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksinmeziniz olduğunu daha siz ondan dilemeden önce bilir. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babanız adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bizi karşı suç işleyenlere bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Kötü olandan bizi kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Ve böyle bize bir örnek veriliyor nasıl dua etmemiz lazım. Değil gösteriş için, değil belirli yerlerde sadece, değil de boş tekrarlamalarla, boş ezberlemiş dualarla. Yüreğini döküverin. Mezmurlarda başka bir yerde şöyle bize bir açıklık veriliyor tekrar ve deniliyor. Ey halkım, her zaman ona güven. İçini dök ona. Çünkü Allah sınavımızdır. Yani dua etmek demek içini döküvermek Allah'ın önünde. İşte bunu yapabilirsin. Dua ederken o zaman bu karşılıklı bir bağlantı, bir beraberlik oluyor. Hem Rab sana konuşabilir, hem sen ona konuşuyorsun. Ve böylece bir ilişki gelişiyor, büyüyor, daha sıkı oluyor, daha sağlamlaşıyor. Rab'le buluşmamız lazım dedik. Ve bu nasıl olabilir tekrarlamak istiyorum. Sen kararlı olmalısın. Ne zaman Rab'le buluşmak istiyorsun? Her gün, en iyi her gün değil, haftada bir gün ancak. Çünkü her günde sevdiğin kişiyle de görüşüyorsun. Her günde yemek de yiyorsun. Her günde Rab'le de lazım buluşasın. Ve karar vermelisin. Eğer dersin her gün hangi saatte, ne zaman, sabahleyin, öğleyin, gündüz, geceleyin, akşamleyin, karar sen vereceksin. Ama kararlı ol. Sanmayın, ah ne zaman vakit bulursun, biliyor musun? Şeytan seni işlere sokacak ki sen vakit bulamayacaksın. Eğer sen karar vermezsin buna. Sen kararlı olmalısın. Her gün Rab'le buluşmalısın. Bu ilişki gelişsin, büyüsün. Sen de o zaman onun elinde iyi bir işçi olasın. Ve karar verdinse hangi saatte, hangi günde yapacağın, karar da vereceğin, ne kadar vakit ona vereceğin. Belki başlayın az bir vakitle, belki 10 dakika diyeceğin her gün Rab için ayıracağım. Ve ihtiyaca göre olabilir daha fazla, ama daha az olmasın bence. Neden? Çünkü 10 dakikada ne var? Sakin olasın onun önünde. Başlayın 10 dakika Rab'e ver ve onun sözü oku ve sana daha evvel söylediğim gibi belirli bir yerde seç. Biliyorsun kimse seni rahatsız etmeyecek. O yerde Rab'le buluş. Olabilir ormanın içinde, olabilir tarlada, olabilir senin bildiği bir yerde tek başında kalıyorsun. Seni rahatsız eden olmayacak. Ve Rab'le buluşuyorsun. Bir dua ile başlıyorsun. Kısadan Rab seni sakin etsin. Ondan sonra karar ver. Nereden? Ne okuyacaksın kutsal kitaptan? Belki bu iyi gelebilir. Başlayın İncil'in başında. Her kitap başında başlanılıyor. İstersen Yuhanna İncil'inde de başla. Ama başlayın sırayla okuma değil. Bir gün şurada, bir gün orada, nerede istersen. Olabilir her gün sırayla. Bir başladın mı kaç cümle, kaç satır okuyacaksın, sen karar vereceksin. Bir bütün kılava mı okuyacaksın, bab mı okuyacaksın, yoksa sadece birkaç sih okuyacaksın. Ama değil sadece okumakla iş bitiyor. Şimdi okuyorsun ve kendini soruyorsun, Rab kendini bana göster. Senin hakkında ne öğreniyorum ve benden sen ne bekliyorsun? Bu iki soru ile her gün Rab'in sözü oku. Rab sen kimsin? Ve Rab ben ne yapmam lazım? Bana göster. Ve böyle soruları, iki soruyla her gün okursan Rab sana bir şeyler gösterecek eminim. Ve ne anlarsan karar ver de nasıl bunu yapacaksın. Belki küçük bir tetratka tutacaksın, her gün yazacaksın. Rab sana ne gösterdi ve onu nasıl yapmak isteyeceğin. Bu bir fayda getirebilir. Ve bunu anladıktan sonra tekrar dua et. Rab'be şükret. Ne zaman anladın Rab kim olduğunu ve Rab hakkında bir şey öğrendin, onu o zaman övgülersin. Şükran et. Şükür et. Hamd et onu. Ondan sonra kendi ihtiyacını ve belki senin dostların, senin ailenin ihtiyacı da onun önüne getirebilirsin. Ve başkaları için de dua edebilirsin. Ve böylece Rab'le buluşuyorsun her gün. Kısa bir vakit olsun. Ama olsun kardeşim. Ve böylece büyüyebilirsin. Bu iyi çobana lazım. Daha iyi tanıyasın. Günden güne uğraş bunun için. Ve eminim ki büyük bir ilerleme göreceğin. Büyük bir fayda sende göreceğin. Şimdi tekrar bir ilahi sesleyeceğiz, ama bunu seslemeden evvel bir dua ile bugünkü temamız kapatmak istiyorum. Ya Rab, Allah'ım, Sen bir yol açtın sana gelebilelim. Sen kendi sevgili oğlunu yolladın ve o bizler için canı verdi. İyi çoban olarak kendi koyunlar uğruna canı verir. Ey Rab, sana teşekkür etmek istiyorum. Seninle buluşabiliriz her gün çünkü yaşıyorsun ve bizi davet ediyorsun her gün. Seninle bir süreçte yapalım. Ve benim bu kaset kasetleyen bütün kardeşlerin kalbine de bu isteği koy. Evet. Her gün seninle buluşsunlar. Senin sözü okumakla ve sana dua etmekle. Ve bundan sonraki kasetlerde de onlara akıl ver. Bu işi nasıl yapabilsinler? Her şey senin eline bırakıyoruz. Bizim sevgili kardeşlerimizi de sana emanet ediyoruz. Onları koruyacağın ilk çoban olarak bunu biliyoruz. Amin.
Gözlerimin yanlara
kardeşler, önceki kasetkada yaptığımız gibi bu kasetkada sana bir ayet vermek istiyoruz ezberlemek için. Neden biliyoruz? Rabbin sözü bizim kalbimizde durursa bizi koruyor günahtan. Ve Allah'ın sözüne dayanarak yaşıyorsak sağlıklı ve sağlam inançlı oluyoruz. Ve bu sebeple bugünkü stih, bugünkü ayet ezberlemek için şu oluyor. Ben ilk önce bunu okuyacağım ağır ağır, ondan sonra tekrar okuyacağım ve boşluk bırakacağım. Ardından sen tekrarlarsın bunu ve üçüncü kez okumakla hepimiz beraber okuyacağız. Şimdi başlıyorum. Bu ayet oluyor Evangeline Yuhanna'dan bab 17 ayet 3. Ebedi hayatta şu ki seni yalnız gerçek Allah'ı ve gönderdiğin İsa Mesih'i bilsinler. Şimdi yavaş okuyacağım ve boşluk bırakacağım. Ardından sen bu boşlukta konuşacaksın. Aynı sözler. Ebedi hayat da şu ki seni yalnız gerçek Allah'ı ve gönderdiği İsa Mesih'i bilsinler. Ve şimdi hepimiz beraber söylüyoruz bu ayet bir daha. Yuhanna bab 17 ayet 3. Ebedi hayatta şu ki seni yalnız gerçek Allah'ı ve gönderdiğin İsa Mesih'i bilsinler.